Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar efendim.
Hocam yine kritik bir haftayı hep birlikte yaşadık ve önemli gelişmeleri hep birlikte takip ettik. Suriye'de sınırımızın hemen yanı başında bir terör devleti kurulacak mı, kurulmayacak mı diye uzun zamandır konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan yıllar öncesinde ifade ettiği bir söz vardı. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmayacak, buna izin vermeyeceğiz demişti ve bu açıklamaların meyveleri bugün ortaya çıktı ve toplandı diyebiliriz. SDG efsanesi, birilerinin büyüttüğü, abarttığı, gündeme taşıdığı SDG yani terör örgütü YPG'nin de içinde bulunduğu o efsane çöktü. Suriye ordusu yaptığı operasyonlarla terör örgütü PYD, YPG'yi, SDG'yi köşeye sıkıştırdı, neredeyse yok etme noktasına getirdi ve bu operasyonla birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri de o beslediği, büyüttüğü SDG'yi yalnız bıraktı, tabiri caizse sattı diyebiliriz artık. Yaşanan gelişmeleri bize özetler misiniz? Öncelikle SDG nedir? Suriye'nin demografik yapısı nedir? Suriye'nin bu özel durumunu bize anlatır mısınız? Buradan başlayarak geldiğimiz bugüne ve bugün yaşananlara dair neler söylersiniz? Bunları sizden dinleyelim hocam, buyurun.
Eyvallah. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Hani herkes heybesinde olandan bir şeyler çıkarmış derler ya, televizyonlarda, basın yayın organlarında Suriye ile ilgili işte Suriye'deki bu son bir haftada Suriye Milli Ordusu'nun harekatı, SDG'nin geri çekilmesi ve bu kadar bir takım güç atfedilen o ülkenin su ve petrol kaynakları üzerine çöken SDG denen yapının bir anda nasıl çöktüğü ve bu bir kısım çevreler tarafından hayretle karşılanmasına rağmen biz şahsen beklenen bir durum olduğunu biz söylüyorduk. Şimdi isterseniz Suriye'nin bir şöyle röntgenini çekelim. Yani demografik olarak yapısını ortaya koyalım ki SDG nedir ona göre bilelim. Şu an tahmini olarak Suriye'nin 26 milyon nüfusu var. Yani 185 bin kilometre karelik bir ülke. Nüfus ise Türkiye sınırından 100-150 kilometre güneyde, bir de batıda. Yani Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırı, yani güneydoğusu tamamen çöl. Yani ülkenin batı ve kuzey aksanı nüfuslanmış durumda. Ülke nüfusunun etnik olarak baktığımızda en son bu rejim iç savaş çıkmadan önceki demografik yapıya göre konuştuğumuzda yaklaşık %78'i Arap'tır. %10-11 civarında Kürt nüfus var. Türkmenlerin %9 olduğu söyleniyor ama yani bu Türkmenlerin birçok o saha gözlemciler tarafından Kürt nüfustan çok daha fazla olduğu, fakat Türkçe konuşmanın yasak olması sebebiyle Baas rejiminde Arap olarak ifade eden fakat gerçekte Türkmen olanların sayısı çok daha fazla ve %2'de diğer etnik unsurlar var. Yani %10 civarında bir Kürt nüfustan bahsediyoruz Suriye'de ve Suriye'nin böyle resmi belgelerine göre baktığımızda 14 tane vilayeti var. Ona biz Suriyeliler muhafaza diyorlar. 14 vilayet, ilçelere de mıntıka diyorlar, 60 ilçe ve 206 nahiye. Bunlar da yani 3-5 bin nüfuslu yerleşmeler, o nahiye dediğimiz. Şimdi bu veriler ışığında bakalım. Kürt nüfus acaba bir bölgede mi toplanıyor dediğimizde ülkedeki 14 vilayetten bir tanesinde, sadece Haseke'de Kürt nüfus %50'nin üzerinde bir orana sahip. Haseke'nin dışındaki diğer 13 vilayette Kürt nüfus ya çok azdır ya hiç yoktur. İkinci olarak da Halep'te. Yani Haseke'den sonra Halep'te var. Halep'in işte çok meşhur o Şeyh Mahsud ve Eşrefiye Mahallesi'nde birkaç yüz bin nüfustan bahsedildi ama Halep'in şehir merkezi nüfusunun 2 milyon küsur olduğunu, ilçeleriyle ve köyleriyle birlikte 5 milyon olduğunu hatırlatmak ister. Yani 5 milyon nüfuslu bir vilayetin iki mahallesinde, iki de ilçesinde, biri Afrin, diğeri Aynel Arap. Yani Haseke'den sonra ikinci varlık yeri burası. Evet. Rakka'da, Deyrizor'da nüfusun %95'i Sünni Arap'tır. Evet. Yani siz şimdi su ve petrol kaynaklarının üzerine oturan o Rakka, Deyrizor bölgesinin siz elinizde tutuyorsunuz ve Arap aşiretlerinin şöyle bir yapısı vardır. Yüzyıllardan beri varlıklarını koruyabilmelerinde buna borçludurlar. Havayı çok iyi koklarlar bu Arap aşiretleri. Güç dengesi nereye doğru kaymışsa onu karşısına almazlar. Yani
evet.
Şu anda Amerika geldi, bölgeye çöktü. Hava sahasını kontrol ediyor. DAEŞ'i önden sürdü arkasından. Sanki DAEŞ'i yok ediyormuş gibi PKK'yı onların arkasından
piyasaya
evet. sürdü. Yalnız DAEŞ'in ilk çıkışını IŞİD olarak hatırlayacak olursak, Irak, Şam, İslam Devleti. Irak'taki IŞİD'le Suriye'deki IŞİD de farklıydı. Hafızamızı bir yoklayalım. Irak IŞİD'i aslında yerliydi. Yani Irak hapishanelerinde, özellikle Sünni Irak dediğimiz Felluce, Tikrit, o Saddam'ın onda doğum yeri olan o bölgedeki Sünni Araplara Amerikalılar öylesine işkence yaptılar. Öylesine yani onurlarını zedelediler ki, yani koskoca o aşiretin reislerini, önde gelenlerini, karısının çocuklarının önünde soydular, eziyet ettiler ve Amerika'ya ve Batı'ya karşı korkunç bir nefret olmuştu. Aslında doğuş yeri Musul ve o Sünni Arap bölgesi. Oradaki tepki yerli bir tepkiydi. Fakat bu IŞİD'i oluşturan akıl bu tepkiden faydalanarak Fransa başta olmak üzere Avrupa'da ne kadar eroinman, kanun kaçağı, yani
anarşist
varsa evet. bunları topladılar. Bir kısmını aileleriyle birlikte Suriye'ye getirdiler. Suriye IŞİD'i Avrupa'nın pisliklerinin buraya
çöpünün akıtıldığı bir yer yani. Evet.
Dolayısıyla katiller, gangsterler, hırsızlar, çapulcular hepsi burada.
Suni
hatta şu anda hapishanedekileri şu anda Avrupa devletleri diyor ki Amerika imha et onları diyor. Asla
geri gönderme Avrupa'ya diyor.
Gönderme diyor. Yani Irak IŞİD'indeki insanlar normal Arap, Amerika'ya tepkisinden dolayı biz burada İslami bir yönetim kurmak istiyoruz derken Suriye IŞİD'i tam tersi bir yapıya sahipti. İşte bu katil ve hırsız sürüsüne karşı PKK sanki burada ehven bir güçmüş gibi Amerika'nın arkasında durduğu bir yapı olarak mücadele etti. Türkiye dedi ki biz bu IŞİD'le biz mücadele edelim. Yok dedi, Amerika partner olarak YPG'yi kendine partner yaptı. Fakat Türkiye dedi ki ha PKK ha YPG. Biz bunu da karşımıza alıyoruz. Bu defa bir formül buldular. Arap aşiretlerinde içine katarak SDG diye bir yapı oluşturdular. SDG'nin %70-80'i zaten Rakka, Deyrizor'daki Sünni Araplardan oluşuyor idi. Fakat asıl komuta kademesinde ise YPG'ler vardı. Fakat bunlar kendi çocuklarının bu PKK'lılar tarafından askere alınması, eziyet edilmesi, kendi şehirlerine PKK paçavralarının açılmasını falan hazmedemediler. Ve Şara liderliğindeki Suriye Milli Ordusu kurulup Türkiye'nin de o devlet aklıyla onu yönlendirmesi, ki Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'ın Şam'a ziyaretini, ben sayısını unuttum yani.
Evet.
O kadar sık gittiler ki orayı ilmek ilmek dokudular. Şimdi bu YPG PKK şöyle bekliyordu. Bir Tişrin Barajı, bir de bu Kamışlı bölgesi.
Yani
Türkiye sınırı, Aynel Arap, Kamışlı. Oralara bütün yani son sistem silahlarını yığdılar. Orada kanlı bir
mücadele olacak.
Çatışma bekliyorlardı. Fakat bu bir kurmay bir akıldır. Önce bunları Halep'in içerisindeki o mahallelerdeki o PKK'lıları söküp attılar. Arkasından bir hat boyunca Fırat'ın batısındaki o ilçeleri Tapka Barajı'na kadar gitti. Bu Irak, Suriye ordusunun gücünü gören oradaki aşiretler zaten daha önce de isyan etmek istiyorlardı. Dediler durun, zamanını bekleyelim. Bir anda ya siz halkın %95'inin Sünni Arap olduğu bir yerde 3-5 bin tane silahlı çapulcuyla ne yapabilirsiniz? Halk birden ayağa kalkınca anında Haseke, Kamışlı bölgesine çekilmek zorunda kaldılar. Dikkat edin, harita birdenbire değişti.
Evet.
Bu demografinin bir sonucudur. Nüfus yapısının bir sonucudur. Dolayısıyla yani bunlar Kürdistan falan diyorlar. Bir kere Kürdistan değil. Orada Davut Koridoru dediğimiz İsrail'in o coğrafyanın içerisine sokulmuş bir hançeriydi. Nitekim bunların otoritesini kabul etmeyen on binlerce Kürt nüfus da Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Yani 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli insanlar da vardır. Onların Rojava dedikleri bölgede PKK'ya itaat etmeyenleri sürdüler. Kürtleri sürdüler
evet.
Bunlar. Dolayısıyla bunlar Kürtlerin savunucusu falan değil. İsrail'in orada bir aparatı olduğunu
evet.
Bilelim. Şimdi o Mart ayında yapılan anlaşmayla sınır kapıları, petrol ve su kaynakları teslim edilecekti. Fakat İsrail'den sufleyi alınca bunlar diklenmeye başladılar. Ve şeye güveniyorlardı. Türkiye içerisinde karşılıklı çıkartırız. Barzani bizi destekler filan. Fakat işte devlet aklı önce işte APO vasıtasıyla iç kaleyi müstahkem etme ve terörsüz Türkiye kavramının oluşması ve şu anda bu harekatla birlikte bir hafta içerisinde artık terörsüz Türkiye'nin yerini terörsüz bölge, terörsüz bir coğrafya aldı ve bu saatten sonra Suriye'de de Irak'ta da bunların yani Suriye'den sonra sırada Irak'a geliyor, barınması mümkün değil. Yani kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Yani şehir merkezi olarak baktığımızda Halep 2.132.000 nüfusta en büyük şehir merkezi.
Evet.
İkinci sırada Şam geliyor 1.414.000. Yani Halep başkent Şam'dan daha büyük bir yerleşim merkezi şehirdir.
Sonra, ticari başkent diyebilir miyiz orası
İstanbul,
için?
İstanbul'la Ankara gibi. Humus mesela 652.000. Laskiye 383.000. Mesela bu şeylerin, Nusayrilerin
yaşadığı,
çoğunlukta olduğu
kıyı kesim
var. Bu Laskiye var 383.000 nüfuslu. Bir de Tartus var. Peki Süveyda dediğimiz yer kaç nüfuslu? 73.000. Yani İsrail'in orada ayartması olmamış olsa Süveyda'daki Dürzilerin etine budune ki onların da 1/3'ü zaten mevcut hükümetten yana. Dolayısıyla etap bu mesele hallolduktan sonra gerek batıdaki Nusayrilerin, gerek İsrail sınırı Golan Tepesi'ndeki Dürzilerin bir şekilde zapturapt altına alınıp Suriye'nin bir de Arap ülkeleri içerisinde ekili dikili arazi oranı en yüksek olan ülkedir. Yani Irak'tan çok, Irak, Mezopotamya Irak'tadır falan denir. Suriye çok geniş bir tarım alanına
zeytinlikler
sahip olan,
var değil mi
yani
hocam?
Her türlü ürün, petrolü, gazı olan, yani Suriye öyle yardıma muhtaç bir ülke değil. Suriye altyapısını tamamlayıp kendi ayakları üzerine durduğunda
kendi kendine yetebilen bir duruma gelişti.
Ticaretini de Türkiye ile yaptığında bu Türkiye'ye gelen ve 13 yıl kadar misafir ettiğimiz bu insanlar, yani 3 milyon insan Türkçe öğrendiler. O ülke ile birlikte bir aramızda bir hani diaspora falan diyorlar ya, bir bağ oluştu ve bunun meyvelerini, semeresini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu yani Suriye'nin Türkiye ekonomisi üzerine ne kadar katkıda olduğunu yakında göreceğiz. Ancak Suriye'ye ilk gidenlerle ilgili de bir tespitim var. İlk gidenler en nitelikli olanlar. Yani şu anda sanayide usta olanlar, bağ bahçesi olanlar, orada kurmay zekaya sahip olanlar Türkiye'den ve Avrupa'dan hemen gittiler. Adam dükkanının kapısını açtı, şey yaptı. Daha kalanlar orada işçi ve alt sınıfı oluşturan insanlar yani çoğunlukta. Ama peyderpey bunların da gideceğini ve gittikten sonra da neler yaşayacağımızı anlamak açısından söyleyeyim. Önüm geçtiğimiz ay Adana'ya gitmiştim ben. O Adana Mersin yöresinde portakal mandalin dalında kaldı. Toplayacak eleman yok.
Niye? Çünkü Suriyeliler geri döndü.
Gitsin defolsun diyorlardı. Şu anda klavye başında duran gençlerimiz de gidip tarlada çalışmıyorlar, kusura bakmasınlar. Dolayısıyla Suriyeliler bize külfetmiş gibi geliyordu ama öbür taraftan alt sınıf işleri yapma yönüyle, hele hele bizim o meslek liselerini öldürmemizden kaynaklanan kalifiye ara eleman doldurma açısından 10-15 yıl içerisinde Suriyeliler aslında Türkiye'ye külfetten çok nimet olduğunu da söyleyebilir. Gelelim şimdi SDG meselesine. Arap aşiretleri ayrıldıktan sonra YPG, yani Suriye PKK'sı dımdızla kaldı. Nerede kaldı? Haseke, Kamışlı,
Aynel Arap
bölgesinde zaten haritada gösteriliyor. O bölgede Türkiye sınırına yakın olan bölge. Hı hı. Ve Türkiye şunu söyledi. Bizim oradaki Kürtlerle hiçbir meselemiz yok.
Evet.
Onların Suriye vatandaşı olarak vatandaşlık haklarını alması konusundaki Esad zamanında onlara nüfus cüzdanı bile verilmiyordu. Biz onların savunucusu olacağız. Ancak PKK'nın karşıya geçip YPG olmasını biz artık yani biliyoruz. Dolayısıyla kendileri işte 4 günlük ateşkes süresi verildi. Yavaş yavaş Şengal ve üzerinden Irak'a tahliyeler yapılıyor. Yani bir kısmı Irak'a geçecek, bir kısmı da muhtemelen silahlı çatışmaya girmeyi
göze alıp
biraz zayiat verip ama imha olacaklardır. Yani bunun başka türlü izahı yoktur. Çünkü hem oradaki Kürt aşiretleri hem Arap aşiretleri real politiği çok iyi koklarlar. Yani bir siyaset bilimi kadar uzmandırlar. Dengeleri iyi takip ederler ve şu anda artık Amerika'nın bölgeden çekileceğini, İbre'nin Suriye Millet Ordusu ve Türkiye lehine döndüğünü gördüler. Ve artık bu saatten sonra orada yerel düzeydeki hiçbir aşiret PKK'ya kolay kolay destek vermez. Barzani bile artık onlar bölgeyi terk etsinler. Çünkü PKK'yı bahane edip Türkiye operasyon yapıyor bölgeye gibisinden. Yani artık PKK'nın bu bölgede adı ne olursa olsun.
Son kullanma tarihi geçti.
Ki Amerika'da çok basında yayında çok konuşuldu. Biz DAEŞ'le mücadele için bir kullanıyorduk. Artık DAEŞ'le mücadeleyi biz kendimiz Suriye ordusuyla yapıyoruz. Bunlarla işimiz bitti dedi. Yani demek ki siz bir kullanımlık mendil gibi işiniz bitince çöpe atılan bir aparat olduğunuzu gördünüz. Dolayısıyla oradaki kadim halklar, altını çizerek söylüyorum, Türkler, Araplar ve Kürtler bu bölgenin kadim halklarıdır. Amerikalısı, Siyonisti gelir geçer ama bu insanlar bu bölgede birlikte yaşıyorlar ve Hazreti Ömer'in Şam'ı fethettiğinde, Selahaddin Eyyubi'nin Şam'ı ve Kudüs'ü fethettiğinde ve Yavuz Sultan Selim'in seferinde Türkler, Araplar ve Kürtler aynı safta yan yanaydılar. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi tesis ettiğimiz zaman bölgede kazan kazan politikasıyla hem Suriye'nin, hem Irak'ın, hem Türkiye'nin, hem buna Lübnan'da dahil edebilirsek bölgesel kalkınmaya kafa yormamız lazım. Çünkü bu haritayı çizen akıl, Churchill şunu söylemişti 100 yıl önce. Biz dedi öyle bir harita çizdik ki etnik, dini, demografik yapıyı birbirinden ayırdılar. Ya bir tren yolunu sınır yaptılar. Yani bir kasabanın yarısı Suriye'de, yarısı Türkiye'de
kaldı.
Kalacak şekilde bir sınır çizdiler. Etnik, dini, kültürel hiçbir farkı olmayan şehirler, kasabalar, köyler birbirinden ayrıldılar ve birbirine de düşman ettiler. Yani Arap bağısı dediler. Arap bağısında yani Saddam'ın Irak bağısıyla Suriye'deki
Esad bağısı.
Evet, bir Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş
Arap milliyetçiliği.
Seküler bir Arap milliyetçiliği. Evet. Türkiye'de de bir Kemalizm sistemi kurdular. Bu Kemalizm de Arap
düşmanlığı
üzerine ve kurulan bir seküler Türk milliyetçiliği. Yani olayı görebiliyor musunuz? Yani Kemalizm nedir deseler Türk milliyetçiliğidir ama İslamsız Türk milliyetçiliği. Ama Arap'ı da hiçbir zaman böyle hoş görmeyen, pis, kötü, bize arkadan vurdu
yalanıyla.
Ama aynı şeyi de o Arap bağısına söylüyorlar.
Sizi
Osmanlı
sömürdüler.
Sizi sömürdü vesaire. Bu bir İngiliz aklı diyor ki biz öyle bir sınır çizdik, öyle bir nifak tohumu attık ki diyor. Onları 100 yıl gider diyor. 100 yıldan sonra da bu politikanın izlemesi için üç şeye dikkat edin diyor. Bunları fakir bırakacaksınız, bunları cahil bırakacaksınız, aralarındaki tefrika konularını köpürteceksiniz. O halde tersinden gidelim, fakirliği ortadan kaldıracak projeler üretmemiz lazım.
Evet.
Eğitim, cehaleti ortadan kaldırmamız lazım. Aramızdaki nifak tohumu olacak ayrılık konularını değil de ortak iş yapabileceğimiz konuları Halep'le, Şam'la, Bağdat'la, Musul'la, Ankara, İstanbul ne gibi ortak projeler üretebilir? İkimizin de hayrına olacak ne gibi ticari, ekonomik, tarımsal, sanayi alanda ne yapabilir? Bundan sonra buna kafa yormamız lazım. Artık terörle, ajanlarla, İsrail'in aparatı olan insanlarla bu bölge sürdürülemez ve inşallah bu bir dönüm noktasıdır diyelim. Hı hı. Ve bu SDG meselesini burada kapatalım.
Tabii SDG meselesini kapatalım ama Türkiye'nin buradaki oyun kurucu rolünü, sabır diplomasisini de biraz konuşalım hocam.
Stratejik sabır diyor.
Evet, stratejik sabır. Hakikaten mesela biz şunu bekliyorduk 2025'in sonlarında. Türkiye bir operasyon yapacak ama görüldü ki Türkiye herhangi bir operasyon yapmaya gerek kalmadan iş tereyağından kıl çeker gibi halloldu. Ve Ahmet Şara'nın dünya kamuoyu önünde itibar kazanmasını siz de az önce söylediniz, ilmek ilmek dokudu Hakan Fidan da İbrahim Kalın. Türkiye'nin buradaki rolünü biraz konuşalım hocam, neler söylersiniz?
Elbette ki yani Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yaparak, ki Amerika'yla da ve Batı dünyasıyla da bu konuda mutabakat sağlanmıştı. 30-35 kilometre iç kısma kadar, bugün Kamışlı bölgesinden de Haseke'ye kadar, o Aynel Arap dedikleri bölgede ki PKK'nın en çok yuvalandığı yerlerdir. Zaten Türkiye 30 kilometre içeriye kadar geri kalan o koridorun tamamını kontrol altına almış olsaydı bunların ana omurgası kırılmış olurdu. Fakat Türkiye bunu kendi eliyle yapmak yerine eğit donat politikası çerçevesinde Suriye Milli Ordusu'nu eğitti. Bir yıl boyunca silahlandırdı, eğitim verdi ve onları ortak payda etrafında, çünkü yüzlerce silahlı grup var idi. Hatta o 13 yıl süren iç savaş sırasında ben Suriye'ye de gitmiştik. Orada işte Aziz'de, Afrin'de, İdlib'de bazı böyle yerel insanlarla görüştüğümüzde şunu söylüyordu. Bir de adam komutan, ÖSO komutanı. 100-200 tane de askeri var etrafında. Adam normal bir Suriye milliyetçisi diyelim ama bir süre sonra parasız kalınca birisi geliyor, silah veriyor, para veriyor. Bir bakıyorsun onun
safına geçiyor.
Çünkü parayı, silahı kim verirse onun içinde yüzlerce grup oluşmuştu Suriye içerisinde. Evet. İşte Türkiye o 8 Aralık'tan bu yana o bütün parçalı grupları o milli ordu etrafında toparlandı ve belli bir disiplinle, küçük bir dokunuşla da sistem çöktü ve yeni sistem icra edildi. Bu zor olan budur. Yoksa siz kırıp dökerek bunu yapabilirsiniz. Yani Amerika'nın yaptığı işte kırıp dökerek kaba gücüne güveniyor. İngilizler bu konuda çok mahirdir. Bakın Orta Doğu'da hiç İngilizlerin ismini duyuyor musunuz? Yok. Ama ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ni maşa olarak kullanıyor. Onun aracıyla pis işlerini yaptırıyor. Yani artık aklın, siyasetin, diplomasinin kullanılarak aynı zamanda gücünü de göstererek, biz buna soft power diyoruz, yumuşak güç diyoruz. Türkiye burada soft power'ını, yumuşak gücünü göstererek hem tehdit etti hem de yani eğer Suriye Milli Ordusu diyelim ki güç yetirememiş olsaydı Türkiye
devreye girecekti
ya, dedi ki yani öyle ya da böyle ben buradaki PKK varlığını sonlandıracağım ve burada öyle özerk yapı bilmem ademi merkeziyetçiliği falan tanımadığını baştan beri söyledi ve kaderin garip bir cilvesidir. Yani bazen dünya tarihinde olaylar hep üst üste gelir. Yani Fırat'ın batısında Rusya vardı. Rusya'nın hava savunma sistemleri vardı. Rusya buradan kolay kolay gitmezdi. Ukrayna Savaşı başına
çorap bela dönüştü. Oldu tabii.
Ve Rusya çekilmek zorunda kaldı. Fırat'ın doğusunda Amerika vardı. Amerika Trump gitmek istiyordu ama CENTCOM gitmek istemiyordu. Yani Amerika içerisinde Amerika var. Pentagon'un evet. Yani gücü, Siyonistlerin de biraz baskısı vardı. Fakat ne oldu? Trump bir taraftan Kanada'ya dedi ki seni ham edeceğim. Bir taraftan Grönland meselesiyle Danimarka ve bütün Avrupa'yla cedelleşmeye başladı. Fransa'yla, Almanya'yla. Bir taraftan Venezuela kriziyle Latin Amerika'nın hışmın üstüne çekti. Ki NATO'da da Amerika'dan sonra ikinci büyük güç olan
Türkiye
var. Yani Trump şunu düşündü. Türkiye ile de cedelleşirsem Orta Doğu ayağı da tehlikeye girecek. Yani Türkiye mi SDG mi? Vazgeçti SDG'de.
Evet. Örnekleri çoğaltalım hocam. İran vardı Suriye'de. Evet. Haçlı Şabi vardı. Hizbullah vardı.
Ve
i̇şte Gazze vesilesiyle.
Kasım Süleymani'yi derdest eden Amerika. Ve arkasından İsrail'in İran'a yaptığı operasyonlar derken İran felç oldu ve
çekilmek zorunda kaldı.
Yani konjonktür her şeyi üst üste getirdi. Veya Türkiye'de bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı HDP'nin desteğiyle.
Evet. Bugün Suriye haritası nasıl olurdu?
Bu operasyon, ya bakın Türkiye'deki seçimler, Ukrayna Savaşı, İran meselesi. Yani bütün konjonktür üst üste geldi. Demek ki bir murad-ı ilahi var. Ve hani biz gençliğimizde bir slogandı, kafirler istemese de
Allah nurunu tamamlayacak.
Nurunu tamamlayacaktır. İnşallah bölgede bu Gazze'de yapılan zulümlerin bir faturası çıkacaktır inşallah.
Şimdi Şam'ın anahtarını, kapısını Gazze açtı diyelim hocam. Hep tarihten de şunu biliyoruz, gördük, şahit olduk. Şam'ın fethi de inşallah Kudüs'ün fethini
inşallah,
getirecektir.
İnşallah. Bu üç kere oldu. Dördüncü de niye olmasın? Hazreti Ömer zamanında oldu. Selahaddin Eyyubi de oldu. Yavuz Sultan Selim de oldu. Dün de Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye zaferiyle Mısır'ı fethetmesinin 309. dönemiydi. Hayırlı olsun.
Evet.
Halifeliğin Türkiye'ye getirilmesi 309 yılında.
Evet. Peki hocam. Yeni Suriye'de hayırlı olsun diyelim. Evet. Değil mi hocam? Yeni Suriye'de hayırlı olsun inşallah. Güzel günler hem Türkiye hem Suriye halkını bekliyor diyelim. Şimdi geçelim bir başka önemli başlığa. Dün Davos'ta Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsilen de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oradaydı ve imzayı koydu.
Van Münit'le bir daha Davos'a gitmemiş.
Evet, işin ilginç tarafı oydu bir de. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan o meşhur Davos hadisesinde bir daha da Davos'a gelmem demişti. Sözünü tutuyor, Davos'a gitmedi. Öncelikle bu Barış Kurulu'nu konuşalım hocam. Gazze'de savaş bitiyor dedi Trump. Trump'ın damadı Kushner'de yeni Gazze planını açıkladı. Bu Barış Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurucu üye olarak davet edildi. Önce Barış Kurulu'ndan bahsedelim. Gerçekten de Gazze'de barışı getirir mi? Yoksa İsrail'in hedeflerine ulaşması için bir aparat mı, araç mı? Nedir, ne değildir? Biraz
ben,
anlatır mısınız?
Şöyle, yani bölgede 20 yıldır çalışmalarım var ve siyasi coğrafya dersi okutuyorum. Yani kendi kişisel tecrübelerimden şunu söyleyebilirim ki yani o Barış Kurulu'nda Katar ve Türkiye'nin dışındakilerin hemen hemen tamamı İsrail'in gönlü ondan yana olan insanlar. Yani bunu bir veri olarak koyalım. Fakat neden Türkiye'yi ve Katar'ı bu işin içerisine aldılar? Neden bir barış yana tavır koydular? Bir kere Suudi Arabistan öyle ya da böyle şunu söyledi. Yani Filistin'de barış olmadan, Gazze'deki bu kan durmadan ben İbrahim Anlaşması'na falan girmem.
Evet.
Diye tavrını koydu. Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir kenara bırakacak olursak hakeza. Dolayısıyla küresel müesses sistemin ağababası olan o Siyonizmin en tepesindekilerle o evangelistler şunu düşündüler. Yani biz artık kanırtıp diş atmaya yani bir vidayı bir diş daha sıkarsan diş atıyor. Yani artık Gazze bütün insanlık vicdanını o kadar kanırttı ki onlar da şunu gördüler. Bu işi biz belli bir noktada çözmezsek bu bizim küresel müesses nizamımızın başımıza yıkılmasına sebep olacak. Çünkü adamlar bütün dünyayı sömürüyorlar, semiriyorlar. Dolayısıyla Kushner bu işin içerisinde, Trump'ın damadı ve Yahudidir yani.
Evet.
Peki bir Yahudi bir kişi niye Netanyahu'ya karşı gelerek Türkiye burada olsun diyor. Çünkü Türkiye olmadığı zaman İsrail yine bildiğini okuyacak. Yine aynı evet. ezber devam edecek. Dolayısıyla Türkiye'nin, Hakan Fidan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada olması, hatta Putin de dedi ben 1 milyar dolar da ben vereyim. Evet. Benim dondurulmuş paralardan aynen. konsun. Yani Gazze artık sadece Gazzelilerin, Arapların veya Müslümanları değil, insanlığın kanayan yarası olması sebebiyle birazcık dünyayı okuyabilen insanlar bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını gördüler ve orada artık bir şekilde silahların susup o insanların da insan gibi yaşayabileceği bir ortamın sağlanması konusunda atılan ilk adımdır. İnşallah sonu da gelir diye ümit ediyoruz.
Evet. Şimdi bundan sonra ne olur? İşte yeniden imardan bahsediliyor. Oranın yeni bir bakış açısıyla Gazze'nin yeniden şekilleneceğinden bahsediyor Kushner. Peki bakıyoruz şimdi ateşkes var deniliyor ama her gün terör devleti bir şekilde saldırmaya devam ediyor. İnsanlar üçer beşer şehit olmaya devam ediyor. Hayat şartlarına bakalım, soğuktan bebekler ölmeye devam ediyor. Yokluk hala Gazze'nin olmazsa olmazı şu anda. İşte konteyner evler hala sokulmuyor. Terör devleti İsrail izin vermediği için. Bunlara derman olacak mı, şifa olacak mı hocam bu barış kurulu?
Türkiye oraya ayağını bir bassın. Ondan sonra birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ve İsrail'in de bu kadar pervasız hareket etmesi, Batı'yı arkasına alması. Fakat artık Batı dediğimiz yapı da kendi içinde parçalandı. Amerika ile Batı Avrupa, bu Anglo-Sakson ittifak, bu Grönland adası yüzünden çöktü ki Kanada Başbakanı'nın yani sözleri
evet, birazdan geleceğiz ona.
Yani biz bu üniversitede gençken radikal söylemlerimizdi bunlar, işte Batı'nın emperyalist, sömürgeci vesaire oldu. Adam onu bir çırpıda Amerika'nın yüzüne karşı söylüyor evet. yani siz busunuz dedi. Dolayısıyla artık İslam dünyasından, diyelim ki Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan birlikteliğinden de bahsedeceğiz de. Hı hı. Şimdi bu coğrafyada 2-3 ülke bir araya gelip biraz omurgalı duruş sergilediği zaman İsrail'e karşı artık Fransa'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın herhangi bir şekilde yardım etmesi söz konusu değil. Onların kendilerine hayrı yok. Kaldı Amerika. Amerika'da artık finansal olarak bir çöküş yaşıyor. Yani o kadar çok borç var ki Trump geliyor Orta Doğu'dan haracını alıyor, Venezuela'ya çöküyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama şu anda Amerika'da sağlık sisteminde yani o kadar kötü bir durum var ki biz hep böyle Batı şöyle, Batı böyle diyoruz, hastaneye gidip bir hafta tedavi oluyoruz.
Para vermeden çıkıyoruz.
Yani orada insanlar hastaneye düşmek bir kabus.
Evet.
Adeta sigortan yoksa, özel sağlık sigortan yoksa öl diyor yani. Dolayısıyla öyle bir Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika'nın bütçe açığı, borçları yani öyle böyle değil. Bu kapanacak gibi de değil. Bu bir yerde patlak verecek. Şu anda altının bu kadar yükselmesi, küresel bir takım savrulmaların sebebi de eğer bu eyaletler arasında bir mücadele çıkarsa Amerika paramparça olur. 50 eyalet hı hı. kendi yani Amerika Grönland'ı, Kanada'yı yutmayı düşünürken kendi içerisinde bir parçalanma olursa da hiç şaşırmamak lazımdır evet. diyorum önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde.
Peki. Az önce Davos'dan bahsederken Kanada Başbakanı'nın açıklamalarına değindiniz. Herhalde bu açıklamalar bu zirveye damga vurdu diyebiliriz. Ne diyor peki Kanada Başbakanı Mark Carney? Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda kurallara dayalı uluslararası düzen anlatısının bir kurgu olduğunu zaten bildiklerini ve ABD'nin işine geldiğinde kuralları kendisi için esnettiğini söylüyor. Geçiş döneminde değil kopuşun ortasında olduklarını belirten Carney, ABD'nin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını ifade ediyor hocam. Bir taraftan da Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Grönland konusunda işte askeri seçenekleri şimdilik ertelediğini diplomasiyle çözebileceğini söyledi. Avrupa'ya seslendi. Eğer biz olmasaydık şu anda Almanca konuşuyor olurdunuz dedi. Hem Kanada Başbakanı'nın açıklamaları hem Trump'ın bu yöndeki açıklamalar Davos zirvesinde nasıl yankı buldu? Bu zirveyi biraz değerlendirir misiniz hocam?
Davos'ta bugüne kadar alışageldiğimiz şeyler işte küresel ekonominin nereye doğru gittiği, iklim krizi, bilmem küresel ısınma, ne bileyim işte çocuk işçinin çalıştırılması vesaire böyle yani dünyanın geleceğine yönelik böyle konformist söylemler ortaya çıkardı. Fakat artık Batı'nın kendi içindeki kavgası su yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü Batı her zaman emperyalisttir ve üstten bakıcı, küstah bir yapısı vardır. Fakat mesela Fransa'nın şu andaki durumunu ben Osmanlı'nın
son dönemini
yani hasta adam yapması vardı. Şu anda Fransa Afrika'daki sömürgelerini her geçen gün oradaki etkisini kaybediyor. Küresel ekonomiden aldığı pay azalıyor. Kendi içerisindeki yabancı nüfus oranı her geçen gün artıyor. Doğurganlık Fransa vatandaşları içerisinde düşüyor. Ve Fransa hızla irtifa kaybeden bir ülke. Almanya'da fabrikalar kapanıyor. Kitlesel işçi çıkarmaları söz konusu. Bu artık ucuz Rusya doğalgazına erişemediğinden dolayı enerji fiyatlarının artması, silahlı bir gücünün olmaması. Yani Almanya ve Fransa Avrupa'nın lokomotifi olan iki güç irtifa kaybedince Avrupa'nın artık bir geleceğinden söz etmek mümkün değil. Yani artık bu saatten sonra Avrupa Birliği bizi alsa da girmemize de pek bir gerek kalmadı diye düşünülebilir. Bu arada işte bu Amerika'nın Avrupa'ya karşı şimdiye kadar diplomatik olarak söylediği sözleri Trump açıkça söylüyor. Ya diyor İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana diyor biz sizi koruduk NATO şemsiyesi adı altında. Siz diyor paranızla diyor konforunuzu arttırdınız, refah toplumu oluşturdunuz ama diyor silahlı güç olarak biz sizi koruduk. Bunun da bir faturası olması lazım. Ya bu faturayı ödersiniz ya da başınızın çaresine bakarsınız diye rest çekti. Ondan sonra da bunlar ortada kaldılar. Şu anda Türkiye'ye övgüler düzmelerinin sebebi Avrupa ülkelerine daha düne kadar mesela bakın bu PKK olayını bitirilmesinde bu olayın da etkisi vardır. Normalde Fransız Cumhurbaşkanı'nın karısı ipini kıran gelirdi işte bize insan hakları dersi verdi PKK'lılara karşı şöyle yapmayın böyle davranmayın falan. Şimdi artık Türkiye'nin o silahlı gücüne ihtiyaç duyunca onlar da bu S'deki olayında sesini çıkaramadılar. Yani konjonktür her şeyi öyle bir noktaya getirdi ki Suriye olayları olsun dünyada yapılan gelişmeler olsun. Ben kendi hayatımda iki değişik dönem yaşadım. Birincisi Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte bir sirkülasyon oldu dünyada. Soğuk Savaş dediğimiz 1945-90'lar Soğuk Savaş bitti. İki kutuplu dünya bitti. Demir perde yıkıldı. Sonra ne oldu? Sovyetler Birliği dağıldı. 15 devlet çıktı. Yugoslavya dağıldı. 7 devlet çıktı. Çekya ve Slovakya çıktı. Çekoslovakya dağıldı. Şimdi o 1990'dan sonraki yeni bir durum yapılanma, ortaya çıkıyor. Evet. Ve Türkiye bu durumda çok şükür ki bir kutup başı bir ülke.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
masadayız. Gibi. Yani üzerinde harita çizilen operasyon yapılan bir ülke değil. Tam tersine masada oturan,
operasyona katılan,
katılan ve sadece kendisi için değil etrafındaki mazlum coğrafyanın da hakkını ve hukukunu koruyup gözeten ve onların müdafasını yapan bir Türkiye ile bu şeye girdik, bu türbülansın içerisine girdik. Şu anda dünya bir türbülansı yaşıyor. İşte doların rezerv para olma durumu tartışma konusu olduğu için altın, gümüş, paladyum vesaire bütün madenlerin alıp başına gitmesi bu normal bir hadise değil. Ve bu türbülansın sonunda göreceğiz ki bu coğrafyanın başat aktörünün Türkiye olduğunu ve artık Amerika'nın, Rusya'nın kanatlarının arasına sığınmaya çalışan Körfez'deki zenginler de gelip Türkiye'nin kapısını çalacak. O zaman tekrar bizim Türkiye'deki seküler beyaz Türklere diyoruz ki lütfen, yani yeterince bu Körfez sermayesini ürküttünüz. Fransa, Amerika, İngiltere diyor ki gelin burada villa alın, yatırım yapın, ne olursanız olun gelin diyor. Bizdekiler ise yani Ukraynalı gelince gel diyor, Rus gelince gel diyor.
Arap gelince korkuyor, ürküyor.
Ya, bizim derdimiz üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Evet.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli hocam, şimdi bir başka önemli gelişmeyle devam edelim programımıza. İran'da olaylar devam ediyor. Ölü sayısının 5000'i geçtiği ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ve açıklamaları da sürüyor. Trump İran'la ilgili bir soruya cevap verirken dikkat çekici bir açıklamada bulunmuş ve her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var demiş. Evet, donanmalarından bahsediyor İran. İran'ın çevresinde konuşlanmış. Bir İran müdahalesi hala masada mı hocam? Siz nasıl görüyorsunuz? Buradan devam edelim.
Şöyle, İran'a kara harekatı Amerika bile yapmayı göze alamaz. Onu bir veri olarak koyalım. Çünkü İran Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki bir ülke. Çok geniş bir coğrafya. Bir de o Fars kültüründe yani bir bulaştığınız zaman siz vazgeçseniz onlar devam ettiriyorlar kavgayı, mücadeleyi. İran-Irak savaşından bunu biliyoruz. 8 yıl sürdü. Ne olabilir? Yine bu İsrail'in o 12 gün savaşlarında olduğu gibi İran stratejik tesisleri, rafinerileri, ekonomik bir takım altyapısı bombalanabilir. Bu havadan yapılabilir bir şey. Ha, İran buna karşılık nasıl misilleme yapar? O ayrı bir konu. Fakat karadan bir İran'a harekat olması pek mümkün gözükmüyor. İran ancak içten çökertilebilir. Yani İran gibi bir ülkeye dışarıdan sadece ekonomik olarak, teknik olarak o altyapısına zarar verebilirsiniz. İran'da bir huzursuzluk, bir memnuniyetsizlik var. Bu bir gerçek. Bunun en temel nedeni ekonomidir. Bunun dışında bazı kesimler işte rejimin siyasi baskılarını sebep gösteriyor. Evet. Ve memnuniyetsiz olan kitlere sokakları dolduruyorlar. Yani bu elbette ki CIA'nin, Mossad'ın, batılı güçlerin bunu kaşıması söz konusu olabilir ama bir yerde bir potansiyel olmadan da onu yapamazsınız. Dolayısıyla İran'da bir hala geçmemiş olan bir sıkıntı, bir sancı var. Yani o ekonomik sıkıntılar çözülmüş değil. O siyasi baskılar kalkmış değil. Ve bu %50'lik bir muhalefete karşılık bir %50'lik de hem rejimin devrim muhafızları, ordusu, polis gücü var, bir de onu destekleyen halk var. Dolayısıyla karşılıklı bir güç söz konusu. İran'ın başına gelebilecek en kötü şey bu iki kesimin karşılıklı silahlı mücadeleye girmesi, iç savaştır. Bu İran için olabilecek en kötü senaryo budur. Bu Amerikan işgalinden daha kötü bir şeydir. İnşallah böyle bir şey olmaz, temenni etmeyiz. Ancak muhalefetin rejimi devirmesi diye bir şey söz konusu değil. Bu muhalefetin bir lideri yok. Yani Pehlevi diye getirdikleri kişi en son İran'dan kaçarken uçak havalanamıyor. Yani hazinenin altınlarını uçağa doldurup taşıyamıyor. Bizim Osmanlı sultanlarına laf söz edenlere söylüyorum. Yani Sultan Vahdettin bir hazineden bir kuruş almamıştır. Hayatının sonunu sefaletle geçirmiş. Bu şah kaçarken uçağın şeyini, kargosunu
tıka basa doldurmuş.
Hazinenin altınlarıyla doldurmuş ve lüks bir dillere destan hayat sürüyor. Şimdi onun çocukları, torunları Yahudilerle de evlilik yapmışlar. Siyonistlerle kol kola gelip İran'da tekrar koltuğa oturuyor. İran halkı bunu kabul etmez. Bunun İran'da tabanı yoktur. Dolayısıyla İran muhalefetin bir lideri olmadığı için de lideri olmayan bir hareketin sistemi değiştirmesi mümkün değildir. Ama bu çalkantı, bu sancı da bitmiş değil. Yani hani bu hastalık bu bedeni öldürmüyor ama bu bedenden de bu arız
Çıkmıyor.
Çıkmış değil.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Orada da İran'a bir dışarıdan müdahalenin kabul edilemeyeceğini ifade etti ki son dönemde ABD'yi İran'a saldırıdan vazgeçiren ülkeler olarak Suudi Arabistan ve Türkiye'nin böylesine bir operasyona karşı olduğunu ifade etmesi Trump'ı çark ettirdi. İfadeleri kullanılıyor hocam. Tabii bir başka gelişme de geçen hafta konuşmuştuk. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bir ortak pakt kurması ve bu anlaşmanın, bu birlikteliğin de bölgede dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyordu. ABD basını bu konuyu yazmış hocam. Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurduğu ittifakın Orta Doğu'da dengeleri değiştirdiğini yazmış. Analizde ABD'nin bölgede etkisinin azaldığı ve Türkiye liderliğinde yeni bir düzenin doğduğu vurgulanmış ve bu birliktelik içinde İsrail'in kabusu olarak ifade ediliyor. Evet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ittifakı bölgede dengeleri nasıl değiştirir diye tekrar size soralım. ABD basını da bu konuyu kaleme almış. Buyurun hocam.
Şimdi bundan 25 yıl kadar önce Amerikan Dışişleri Bakanı, siyah bir bayan vardı, Condoleezza Rice diye.
Rice, evet.
Demişti ki Orta Doğu coğrafyasında işte şu kadar devletin sınırları değişecek, yeni devletler ortaya çıkacak. Hatta şu üç devlet çok fazla büyüdü. Yani İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın artık yönetilebilir olmaktan çıktı. Yani bu kadar büyük yapılar kontrol edilemez. Zor oluyor. Evet. Dolayısıyla bu, özellikle bu üç ülkeyi, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı biraz küçük parçalara bölelim. Onun dışında da Irak, Suriye, Sudan, Somali, Yemen, Libya gibi ülkelerden de yeni devletçikler çıkarmayı planlıyoruz dendi bu. Evet. Dikkat edin bakın, Irak üç parçaya bölünmeye çalışıldı. Suriye'de Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı 3-4 parçaya bölünecekti. Sudan'da işte
zaten
hızlı
ikiye
destek,
bölünmüştü.
Zaten Güney Sudan koparıldı. Evet. Somali'de bakın, Somaliland hadisesi var. Evet. Yemen'de yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin operasyonuyla birlikte
Suudi Arabistan'ın
en sonunda Libya 3 parçaya bölünmek üzere. Yani bunlar tesadüfen olan şeyler değildir. İşte buna karşı Türk sihaları birçok şeyde dengeyi değiştirdi. Bakın Karabağ'da
öyle
dengeyi değiştirdi. Libya'da dengeyi değiştirdi. Şu an Sahra altı bölgelerde bile, yani Burkina Faso'dan Mali'ye adam tutuyor 3-5 bin tane teröristi çöle salıyor. Ülkenin rejimini değiştiriyor. Şimdi bizim o sihalar onları keklik gibi
avlıyorlar.
Şimdi gelelim sizin sorunuza. Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu nokta, İHA SİHA teknolojisi, insansız hava araçları ve Kaan ve Hürjet gibi, yani
Kızıl Elma.
Artık yeni Kızıl Elma. Yani bunu artık saymakla bitir. Türkiye'nin bu savunma sanayindeki zirve noktası Pakistan'ın nükleer gücü ve Suudi Arabistan'da da Türkiye'dekinden çok çok daha fazla son teknoloji füzeler, uçaklar, mühimmat var.
Ve para var.
Para var, fakat yazılım Amerika. Eğer Türkiye böyle bir ittifak kurar da Suudi Arabistan'daki bu uçakların, füzelerin yazılımını değiştirirse, yani İsrail'e karşı kullanır, o zaman onlar
düşünsün
başına gelecekleri. Dolayısıyla yani bu üç ülke bile dünyadaki ve bölgedeki dengeleri değiştirebilecek şeydir. Yani Türkiye bir yere girmişse hemen yanından zaten Azerbaycan'ın, Suriye'nin Türkiye ile birlikte o ittifakın içerisinde olduğunu, Suudi Arabistan'ın olduğu yerde oradaki küçük körfez ülkelerin olabileceğini düşünebilirim. Ve burada ben bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Küresel sermaye ta sanayi inkılabı ile birlikte Amerika Kanada sınırındaki göller yöresinde ilk defa dünya düzenini kurdular. Ve Güneylilere dediler ki yeni bir dünya düzeni kurduk. Güneyliler bunu kabul etmediler. Ve Amerika 1776'da kurulduğundan beri bir tek savaş yaşadı. O da Kuzey-Güney Savaşı. Ve Kuzeyliler Güneylileri yendi. Güneyliler dediler ki biz kölelikten vazgeçmiyoruz. Atalarımızdan böyle gördük. Döve döve bunları çalıştıracağız. Yok dediler, yeni dünya düzeni. Ve 500 bin insanın hayatına mal oldu. Güneyliler mağlup oldu. Yeni dünya düzeni Amerika'da kuruldu. Sonra bunu Avrupa'ya ve bütün dünyaya yaydılar. Bu küresel sistemi. İşte bu sistemin bugün geldiği noktada bakıyoruz ki artık tıkanmaya başladı. Bu sistem yürümüyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye artık bu sisteme karşı alternatif üretiyor. Yahudi sermayesinin bir kısmı Çin'e gitti 90'lı yıllarla birlikte. Çin yükselen bir güç oldu. Çin'le de bir takım o komünist sistemde olduğu için anlaşamıyor. Şu an küresel Yahudi sermayesi usul usul yavaş yavaş Hindistan'da yuvalanıyor. Ve ben iddia ediyorum önümüzdeki çeyrek yüzyıl sonra Hindistan dünyanın başat süper aktörlerinden biri olacak. Ve İsrail'in nasıl ki Avrupa'daki küçük cüce Britanya'daki İngiltere'nin Amerika'daki büyük cesameti ortaya çıktı ya bu Anglo-Sakson. Evet. Yani küçük İsrail'in Hindistan'da büyüğünü göreceğiz. İşte bu Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan şeyinde asıl İsrail burada küçük kalır. Hindistan'ın da İslam dünyasına meydan okuyan bir aktör olacağını, küresel Yahudi sermayesinin de artık yavaş yavaş Hindistan'ın o yazılım alanındaki, bilişim alanındaki bilgi birikimi, ucuz işçi gücü ve Hinduizmin özellikle Modi'nin İslam'a karşı göstermiş olduğu rigid hareketler ve İsrail'in bu konuda yapmış olduğu sufleler ve gelecekte belki de bir kaç yıl sonra Hindistan'ı konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Artık Yahudi sermayesi yavaş yavaş Hindistan'a gidiyor.
Peki hocam, devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Dördüncü yıl mı, beşinci yıl mı olacak artık?
Dört yıl dolup beşe
gireceğiz. Hala barış görüşmeleri ateşkes noktasında bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması var. Rusya ve Ukrayna'nın şu an anlaşma yapabilecekleri bir noktada olduklarını söylemiş. Anlaşmaya yanaşmamalarının aptallık olacağını ifade etmiş. Bu arada Ukrayna, Rusya, ABD'li yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde önümüzdeki günlerde bir araya gelecekmiş. Türkiye'nin biraz bu noktada merkez olması herhalde biraz ötelenmiş oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu görüşmeler sürecek deniliyor. Neler söylersiniz hocam bu gelişmeye
aslında
dair?
Aslında bu Ukrayna savaşı Türkiye'ye birçok konuda alan açtı. Mesela Suriye olayı, Libya'da olsun, evet, Sahra altı bölgelerde Wagner güçlerinin küresel ölçekte bu savaş, Ukrayna savaş bölgesine çekilmesinden dolayı Türkiye'nin
önünü açtı
diye söyleyebiliriz. Şimdi Avrupa'da özel bir şeyden bahsedeyim. Yani en fakir ve şeyler Müslümanlardı. Yani Balkan Yarımadası'nda hep böyle ezilmiş. Sonra Slavlar geliyor, Ruslar, Ortodokslar. Sonra Katolikler ve en başat aktör Protestanlardır. Yani Avrupa ekonomisinde, entelejansında ve yönetim şeyinde. Ve şu anda da yine Protestanlara baktığımızda işte Norveç, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Almanya falan, bunlar Protestan güçtür. Sonra işte İtalya, Fransa gibi Latinler var. Bu Ortodokslar zaten üçüncü sırada geliyordu. Bu Ukrayna savaşıyla birlikte Ortodokslar iyice kendi birbirlerini zayıflattılar, dibe çöktüler. Fakat Müslümanlar ise bu Suriye'den giden göçler başta olmak üzere İslam dünyasından sürekli Avrupa ülkelerine giden göçlerle birlikte artık Avrupa'nın her şehrinde %3, %5, %10 bir Müslüman nüfus kitlesi var. Ekonomik olarak, siyasi olarak yani en alt sınıfta çalışan insanlar artık okuyan, belli noktalara gelen, Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olan insanlar oluyor. Yani İslam'ın Avrupa'da da her geçen gün yükseldiğini söyleyebiliriz. Ukrayna Savaşı Ortodoks dünyasını aşağı doğru çekerken Müslümanlara da böyle de bir alan açtığını ayrıca söyleyebiliriz. Ya bu savaş çok su kaldırır. Yani sonuçta İngiltere'nin bu Ukrayna'ya yardımı, desteği, Avrupa'nın yardımı, desteği bitip de Rusya'ya istediklerini vermedikleri sürece bu savaş bitmez. Yani Rusya ahtapota benzer, çöktüğü yerden çıkmaz. Yani Ukrayna'nın %20-25'lik kısmını istiyor.
Yani almadan da bırakmayacak.
Almadan da bırakmayacaktır bu savaş. Trump bunu gördü, dedi ki verin kurtulun dedi. Bunlar hala diretiyorlar. Ben biraz programımızın sonunda espri olsun. Yani evin içinde hanım bir şey söylüyorsa, yani şu kanepeyi buradan buraya çekeceğim veya şu eşyayı değiştireceğim diyorsa, erkek ne kadar direnç gösterse de bir gün nasıl olsa
hanımının dediği olacak.
Onun dediği oluyor. Yani Rusya orada bir şey söylemişse eninde sonunda Rusya'nın dediği olacaktır diyorum ben.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da Medeniyet Coğrafyamız programını nihayete erdiriyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.